Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Sizin de uzun zamandır takip ettiğiniz üzere Hazreti Adem ile başlayıp devam eden insan hayatının başlangıcını programlar boyu anlattık. Hazreti Adem'in şahsında insanlığın geçirdiği devreler, insan karakterinin özellikleri, ilk aile yuvası, insanın yaratılış anındaki en büyük düşmanı olan şeytan, insanın fıtratına yerleştirilmiş olan, şeytana koz veren, imkan veren bir takım menfi hasletler ve bunların izalesiyle, yok edilmesiyle ilgili mevzuları geçtiğimiz programlarda paylaştık. Aynı minval üzere, yani insanı ve aileyi merkeze alan, insanın ve ailenin özelliklerini ve güzelliklerini ortaya koyan, menfiliklerden onu korumaya çalışan bir istikamette, bir kulvarda program yayınımıza devam etmeyi düşünüyorum. Bu manada Peygamber Efendimizin hayatına geçmeden önce peygamberler silsilesinden insana dair çıkaracağımız, devşirebileceğimiz bir takım prensipleri, özellikleri irdelemek, açıklamak, üzerinde yoğunlaşmak için o silsileye tarihi çerçevesi içinde kısa kısa temas etmekte fayda var. Bu manada Hazreti Adem'den sonra onun evlatları olan Habil ile Kabil'i kısaca anlatmıştık. Bu kıssadan insanların alacağı dersler üzerine hırsın, kıskançlığın, Allah'a sunulacak kurbanın özelliklerinin biraz üzerinde durmuştuk. Şimdi aynı silsilenin devamı olan Hazreti Adem'in evlatlarından Hazreti Şit ve ardından Hazreti İdris aleyhisselam. Bunlardan da çok kısaca bahsedelim. Hazreti Şit, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen bir peygamber değil. Hadis-i şeriflerden ve diğer kaynaklardan Hazreti Şit'in varlığını, kendisine suhuf verildiğini biliyoruz. Hazreti İdris aleyhisselamla ilgili de çok kısa bilgiler var. O yüzden biz birkaç cümleyle Hazreti İdris'e temas edip daha uzun bir şekilde Hazreti Nuh ve onun ailesi üzerinde biraz durmak istiyoruz. Hazreti İdris aleyhisselam Babil taraflarında doğduğu rivayet edilir. Hazreti Adem'in 6. kuşaktan torunudur. Kendisine nübüvvet, yani peygamberlik gelmeden önce de ibadetle meşguldü. Salih kimselerle bulunur, geçimini kendi el emeğiyle temin ederdi. Dikiş dikme, terzilik mesleğinin ilk defa Hazreti İdris aleyhisselamla başladığı da rivayet edilir. Bunun dışında İdris aleyhisselamın manevi mekanının çok yüksek olduğu, dünyadayken manevi bir takım hallere gördüğü, göklere yükseltildiği vesaire Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Kitapta İdris'i de zikret, çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Meryem suresinin 56. ayet kerimesinde mealen böyle buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ismini zikretmeyi gerekli gördüğü manevi hali yüksek bir peygamber kısaca. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç yolculuğu esnasında Cibril aleyhisselamın refakatinde göklere çıkarken orada İdris peygamberle de görüştüğünü, ona selam verdiğini, karşılıklı merhabalaştıklarını haber vermektedir. Biz İdris aleyhisselamın kendisine suhuf verilen bir peygamber olduğunu nakledelim. Terzilerin piri olduğunu, ilk atası olduğunu, insanlıkta bir meslek olarak terziliği veya dikip biçme işini onun başlattığını, devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Burada bir hususu genel olarak ifade etmekte fayda var. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği peygamberler genel olarak kendi devirlerinde var olan bir takım teknik ve bilimle alakalı, ilimle alakalı gelişmelerin zirvesini teşkil edecek mucizeler ortaya koymuşlardır. Aynı zamanda peygamberler insanların çeşitli sahalardaki ilklerini yaşatan ilim öncüleridir. Mesela işte İdris Aleyhisselam terzilik hususunda, Hazreti Nuh Aleyhisselam marangozluk, gemicilik vesaire hususlarında örnektir. Bir başka hususiyetleri de yeri geldikçe inşallah zikredeceğiz. Peygamberlere verilen mucizeler veya onların devrindeki gelişmelere paralel verilen cezalar, helak şekilleri de Kur'an-ı Kerim'in insanlara ibret olarak naklettiği, örnek olarak naklettiği hususlardır. Bu cümleyi biraz açıklayalım. Şöyle ki Hazreti Musa döneminde çeşitli menfiliklerle beraber sihir ve büyü işleri çok yaygınlaşmıştı. Allah da insanların hem merakının bu yönde olması hem de bilgisinin bu yönde olması sebebiyle Hazreti Musa'ya verdiği mucizeleri bu sihir ve büyünün ulaşamayacağı bir noktada ortaya koydu. Yani Hazreti Musa'nın mucize olarak göstermiş olduğu yedi beyza, beyaz el mucizesi, asasının yılana dönüşmesi vesaire aslında o devirde yaşayan sihirbazların benzerlerini zayıf da olsa yaptıkları, yapabildikleri bir şeydi. Dolayısıyla sihirbazlar bile kendi sınırlarını öğrenmişlerdi. Yani biz şu noktaya kadar sihir yapıyoruz, şu noktada sihir hakkında uzmanız. O sınırı geçen bir hadiseyle karşılaşınca, Hazreti Musa'nın mucizelerini görünce o farkı anladılar. Yani buraya kadar sihir, bundan sonra insanın, beşerin takatinin üstünde bir hadise. Dolayısıyla artık bu sihir değil, büyü değil, bu göz boyama değil, bu olsa olsa insan gücünü aşan bir hadise. Dolayısıyla bir tanrı var, yüce bir kudret var, sihrin bile üstünde bir gücü var. Bunu çok rahat anlamışlardı. Aynı şekilde Hazreti İsa döneminde tababet, yani tıp ilmi zirvedeydi. Pek çok insan hem bununla meşgul oluyordu, ilgileniyordu, hem de bu konuda bilgi sahibiydi. Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'de de haber verilen bir takım mucizeleri artık tıbbın sınırına gelen insanlığın teslim olması gereken, Allah'ın kudretini görmesi gereken mucizeler olarak ortaya çıktı. Bu şekilde Hazreti İsa kendi devrinin ilmi olan tıbbın zirvesini aşacak mucizeler göstererek insanları topladı. Benzer bir durum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgilidir. O da kendi devrinde insanların söz sanatkarı olduğu, edebiyatın, belagatın zirvesini yaşadıkları, yerinde ustaca söz söylemenin bütün yollarını bildikleri bir dönemde, adeta insan kudretinin sınırlarında gezdikleri bir dönemde Peygamber Efendimiz öyle bir mucize getirdi ki Kur'an-ı Kerim olarak, o işte dediler, bu bir insan sözü olamaz. Bu olsa olsa insan gücünü aşan bir varlığın, ancak yaratıcı bir varlığın gücüdür. Bunu bir insan meydana getiremez diyerek ikrar ettiler. Yani itiraf etmese de, Müslüman olmasa da bunun bir beşer sözü olamayacağını kabullendiler. Bu da genel olarak Allah'ın mucizelere vermiş olduğu bir özelliktir. İnsanların, ya biz bu konuda bilgi sahibi değiliz ki bilelim bunun gerçekten insana ait mi yoksa Allah'a ait mi olduğunu demeyecekleri bir ortamda kendi maharetlerinin, kudretlerinin üstünde olduğunu fark edebilecekleri bir ortamda onlara kendi yüceliğini, kudretini, ayetlerini, beyanını ortaya koymuştur. İşte Hazreti Nuh aleyhisselam da insan gücünü aşan bir takım melekelere sahipti. Bir takım mucizelerle teyit edilmişti. Bunlar da inşallah Hazreti Nuh kıssasını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'la ilgili ayet-i kerimeler çerçevesinde yeri geldikçe inşallah temas edeceğiz. Hazreti Nuh insanlığın ikinci babası sayılır. Hayatı pek çok konuda hepimiz için ibretlerle doludur. Aynı Hazreti Adem'in hayatı gibi bütün insanlığı ilgilendiren mesajlarla, hikmetlerle doludur. Hazreti Nuh Tevrat'ta ve dolayısıyla İncil'de de zikredilmiş bir peygamberdir. İnsanlığın geçmişinin, ortak geçmişinin izlerini sürenler için. Fakat maalesef Tevrat'ın asıl nüshasının, orijinal nüshasının heder olması sebebiyle, yok olması, insanlar eliyle tahrif edilmesi sebebiyle Tevrat ve İncil'de Hazreti Nuh'la ilgili bilgiler de diğer peygamberlerde olduğu gibi tahrif olmuştur, değişmiştir. Bu yüzden biz mümkün olduğu kadar menkıbelerin cazibesine kapılmadan Kur'an-ı Kerim çerçevesinde gerek Hazreti Nuh'u gerekse diğer peygamberleri anlatmaya çalışacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de muhtelif vesilelerle Hazreti Nuh'un ismi 43 yerde geçer. 1-2 değil. Kendisine müstakil bir sure ismi verilen Hazreti Nuh 71. sure Hazreti Nuh suresidir. 28 ayetten müteşekkildir, oluşmaktadır. Yine hadis-i şeriflerde zikredilen ulul azm yani azime sahibi yüce peygamberler arasında ismi zikredilir. Bu 5 peygamber, ulul azm olan 5 peygamber şunlardır. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Nuh aleyhisselam. Bu ulul azm peygambere bazıları Hazreti Adem'i de ilave eder. Ama genel olarak bilinen Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Nuh ve Peygamber Efendimiz'dir. Hazreti Nuh'un çeşitli isimleri zikredilmiştir. Bunları geçiyorum. Sıfat olarak, lakap olarak ise Neciyullah, Allah'ın kurtardığı zat. Şeyhül Enbiya, Nebilerin en uzun ömürlüsü de denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiğine göre Hazreti Nuh 1000 yıldan 50 yıl eksik, yani 950 yıl yaşamış bir peygamberdir. Bu da onun farklı dönemlerde farklı insanlarla muhatap olması ve her birine Allah'ın davetini, dinini tebliğ etmesiyle alakalı. Bu dönemde uzun yaşamış olması da ayrı bir hikmet. Fakat insanlar bu uzun yaşama sebebiyle ona da çeşitli isimler ve hakaretlerde bulunmuştur. Bunu da yine geri geldikçe anlatacağız. Şimdi çok kısa temas etmiş olduğumuz İdris aleyhisselam devrinden sonra nübüvvet nuru hafiflemeye, sönmeye başladığı zaman insanlar kendilerine putçuluğu ihdas ettiler. Yani putçuluğu ortaya çıkardılar. Nasıl çıktı? Bunu birazcık açalım. Çünkü günümüzde de bu meyil her zaman olduğu gibi devam etmekte. İnsanlar kendi devirlerinde yaşamış olan çeşitli isimlerle yad ettikleri Vet, Süva, Yeğuz, Yeğuk, Nesr isimlerini Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği salih kimseleri yad etmek istediler. Dediler ki işte şu şu isimdeki insanlar çok mübarek kimselerdi. Bizim toplumumuza çok büyük hayırları oldu, çok büyük iyilikleri oldu. Biz bunları unutmayalım. Öldüler gittiler. O halde onların hatırasını canlı tutmak için, onları devamlı hatırlamak için bir işaret, bir heykel yapalım. Onları yad edelim. Onları gördükçe ha diyelim bu adamlar şöyle şöyle iyilikler yaptılar. Şöyle muhterem, böyle salih insanlardı. Biz bunları o heykellerine ziyaret ederek, çocuklarımızı da ona götürerek tanıtalım. Unutulmasınlar. Onlardan örnek alalım. Biz de evlatlarımız da onlar gibi iyi olsun diye tamamen iyi niyetlerle bir takım heykeller yaptılar. Gel zaman git zaman kendileri çeşitli bayramlarda, törenlerde fırsat buldukça evlatlarını bu heykellerin yanına ziyarete götürdüler. İşte dediler şunlar şöyle birisiydi, bunlar böyle birisiydi, şu şu iyilikleri yaptı, bu kadar büyük bir insandı falan diye bunları tanıtmaya başladılar. Fakat gel zaman git zaman o evlatlar, o babalar öldüler, onların torunları, onların çocukları derken oraya gelip giden ziyaretçiler burada heykeli bulunan kimselerin aslında kim olduklarını, oraya niçin gidilmesi gerektiğini unuttular ve o şahısların her birini, her bir heykeli adeta tanrılaştırdılar. Ziyaret ederken o heykellere hediyeler götürdüler, kurbanlar götürmeye başladılar ve hakla batılı, Allah'la şirk koştukları tanrıları, putları birbirine karıştırmaya başladılar. Zaman zaman o insanların heykellerine sığınarak onlar vasıtasıyla şuur altlarında bulunan yüce kudrete yalvarmaya, yakarmaya başladılar. Kısaca o heykelleri putlaştırdılar ve tapmaya başladılar. Bu insanlık tarihindeki ilk ciddi sapmaydı. Şeytan elbette nefsle beraber insanların bu meylini, tapınma meylini, bu müşahhas gözleriyle gördükleri tanrılara kaydırdı. Allah'ı onlara unutturdu. Allah'ın gerçek özelliklerini, isim ve sıfatlarını unutturdu. Onların tevhid inancıyla, tek bir Allah inancıyla var olması gereken bir yaratıcı olduğunu unutturdu ve adeta ulaşılmaz bir varlık. Dolayısıyla heykel ve benzeri bu yardımcılarla ancak Allah'a ulaşılabileceği fikrini onlara telkin etti, vesvese verdi ve Hazreti İdris döneminden itibaren insanlık yavaş yavaş kendi isimlerini koydukları, kendi şekillerini verdikleri bu tanrılara tapmaya başladılar. Bu ciddi bir inhiraftı, kopuştu, sapmaktı ve Allah insanları böyle bir sapıklık üzere bırakamazdı. Bu yüzden peygamberler tarihinde çokça zikredeceğimiz üzere Allah iffetini bildikleri, doğruluğunu yakinen gördükleri bir insanı seçerek onlara peygamber kıldı ve o insan dedi ki ey insanlık, ey Adem'in oğulları, ey İdris'in oğulları, şu an yapmakta olduğunuz bu tapınma işi Allah'ın istemediği bir şeydir diyerek onları bundan sakındırmaya başladı. Şimdi burada çok kısa bir parantez açarak birkaç ifade kullanalım. İslam ilk gününden itibaren heykeli, heykelciliği her türüyle yasaklamıştır. Sebebi budur. Yine İslam genel manasıyla resim yapmayı, resim çizmeyi, resimle alakalı bir takım faaliyetlerde bulunmayı da hoş görmemiştir. Bunun da temelinde insanlığın yavaş yavaş bu resme, resimden heykele, heykelden tanrı figürüne ve yavaş yavaş Allah'tan, tevhidden, şirke, putçuluğa ve bambaşka bozuk inançlara kayma meyli sebebiyledir. Hazreti Nuh gelmeden önce insanlığın önemli bir kısmı kendi yaptıkları, isimlerini kendileri koydukları putları gittikçe kutsallaştırmışlar, heykelleri kutsallaştırmışlar ve nihayet onlara tapınmaya başlamışlardı. Bunun aslında temelinde şöyle bir zaafımız bulunmaktadır. İnsanlık olarak biz zihnimizde soyut kavramları canlandırma noktasında zorluk yaşarız. Görmediğimiz bir şeyi anlamak, idrak etmek, onun hakkında hüküm vermek, onu bir şeye oturtmak bize zor gelir. Resmini veya benzerini, hiçbir zaman görmediğimiz bir şeyi ancak benzettiğimiz, gördüğümüz şeylere benzetebildiğimiz oranda bir şekle büründürürüz. Mesela çok basit bir örnek. Daha önce hiç limon yememiş birisi limonu nasıl anlar? İşte şekli şuna benzer. İçindeki gözenekleri şu meyveye benzer. Tadı buna benzer diye onun bildiği şeylerden örnek verirseniz bunu anlamakta, ha şöyle bir şey diye zihninde canlandırmakta kolaylık yaşar. Ama eşi emsali olmayan bir varlığı hiç görmemiş bir insana anlattığınız zaman insan zihni bunu kavramakta zorlanır. İşte aslında bize sakin kafayla, salim bir akılla, selim bir kalple düşündüğümüzde mantıksız gelen bir takım putçuluk figürleri, işte heykelle tapmak, işte ne bileyim ineği kutsamak, işte şuradan şunu yapmak, buradan bunu yapmak gibi. Aslında öz olarak hepsinde şu mantık vardır. İnsan göremediği bir şeyi anlamakta, idrak etmekte zorlanır. Bunu görebileceği bir şekle büründürür. Sonra da onunla ilgili kendine bir zihin dünyası, bir kavram dünyası kurar. Ona bir takım manalar yükler ve neticede o kendi zihninde oluşturduğu figürler üzerinden göremediği varlıkları görür hale getirmeye çalışır. İşte melekleri hiçbir zaman görmemiştir insanlar gerçek suretleriyle, yani peygamberler dışında. Fakat onları işte Hristiyan kültürü kanatlı, uçan kızlara benzetir. Veya bir başkası bir başka şekle sokar. Şeytanı hiç gerçek suretiyle görmemiştir. İşte onun barındırdığı bir takım özelliklere bakarak onun işte eline bir tırpan verir, bir yüzünü kötü bir hale getirir vesaire. Kısacası insan zihni, aklı soyutu somutlaştırmaya, müşahhaslaştırmaya çalışır. Bu en büyük, en yüce kudret olan, eşi emsali hiç olmamış ve olmayacak Allah için de böyledir. Bu yüzden bütün dinler Allah'ı müteal bir varlık, yüce, öteler ötesi bir varlık, hiçbir varlığa benzemeyen bir varlık olarak tanıtmasına rağmen, tanıtsa da insanlık ilahi kontrolden, peygamberlerin adeta güdümünden uzaklaştığı her fırsatta yalpalamış, ayakları kaymış, farklı farklı şekillerde tanrı figürleri oluşturmaya başlamış. Kimisi ışığına hayran kalmış, güneşe tapmış. Kimisi geceleyin karanlığı delip geçmesine hayran kalmış, aya, yıldızlara tapmış. Kimisi yıldızlardan bir takım hesaplar, kitaplar çıkartarak gelecek okumaları yapmaya çalışmış. Bu sebeple yıldızların geleceği bildiğine dair vehimlere kapılarak yıldızları tanrı edinmiş vesaire. Yani kendisinin üstünde gördüğü varlıkları veya kendisinin bizzat şekillendirdiği ama yüksek manalar atfettiği, isimler koyduğu varlıkları putlaştırmış, tanrılaştırmış. Bu manada insanlık tarihi dinler tarihinde antropomorfist düşünce denilen, yani tanrıyı cisimleştirme, insanlaştırma veya bir şekle bürüme sapıklığına pek çok kereler düşmüştür. İşte İslam bu akideyi korumak için, tevhid akidesini korumak için pek çok fiili uygulama getirmiştir, pek çok prensip ortaya koymuştur. Mesela Peygamber Efendimizin çizdiği çerçeve içinde bakarsak, Allah düşündüğünüz ne varsa ondan beridir, ondan uzaktır, ondan farklıdır düşüncesini getirmiştir, inancını getirmiştir. Yani biz insanlar olarak çevremize bir takım objelere bakarız, nesnelere bakarız. Onlar hakkında bir takım fikirlerimiz olur, kanaatlerimiz olur. Onu bir varlık olarak gözümüze gördüğümüz için şekillendiririz ve görmediğimiz şeyleri de bunlara kıyas ederiz. Ama Allah bir halik olarak, bir yaratıcı olarak yarattığı her şeyden farklı bir varlıktır. Hiçbir yarattığına benzemez. Dolayısıyla Allah'ı gördüğümüz şeylerle kıyas etmek, onu gördüğümüz şeylere bakarak bir şeye benzetmek, insan aklının, idrakinin ötesindedir ve verdiğimiz her türlü düşünce, vardığımız her türlü kanaat aslında bizi Allah'tan uzaklaştırır. Biz Allah'ı soyut şekliyle mücerret olarak kabul etmeli, onu müşahhas bir şekle büründürmemeye çalışmalıyız. Zihnimiz bunu yapmakta zorlansa da Allah yüce bir varlık olarak zihnimizde kalmalıdır. Çünkü hem gerçekte böyledir, yani Allah var olan her türlü varlıktan farklıdır, hem de müşahhaslaştırdığımız, somutlaştırdığımız oranda tevhidden sapmaya, uzaklaşmaya başlarız. Bunun dayanıp geldiği nokta da insanın kendi düşüncesinde bir takım putları meydana getirmesi ve bunlara tapmasıdır. Allah muhafaza etsin. Bu önemli husus hakkında biraz önce ifade ettiğim gibi İslam fiili bir takım yasaklar getirmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi resmin yasaklanması. Tam bir insan bedeninin çizilmesi yasaklanmıştır. Peygamberimiz çeşitli hadis-i şeriflerinde ressamlara ahirette Allah-u Teala'nın hadi şu çizdiğiniz şeylere can verin diyerek itapta, azarlamada bulunduğunu, bulunacağını haber vermiştir. Yine bu hususta heykel yapmayı yasaklamıştır. Yine bu hususta kabir ziyaretlerinde ölçülü olunmasını tavsiye etmiştir. Eğer kabirdeki insanlar gerçekten mübarek, muhterem insanlarsa bile onlara gidip sanki onlar bir yaratıcıymış, sanki onlar bütün dünyayı idare etmekteymiş gibi bizatihi onlardan bir şey istemek de İslam'ın hoş görmediği bir husustur. Bu manada bırakın ölüleri, yaşayan büyük insanlardan bile bizzat onun şahsından bir şey istemek, işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bizi kurtar, bize zenginlik ver, bize şunu ver, bunu ver şeklinde talepte bulunmak da İslam'ın tevhid akidesine terstir. Biz sadece yaşayan veya ölü salih insanların hallerini Allah'a yalvarırken vesile kılarız. Ya Rabbi deriz, şurada kabirde yatan insan hürmetine, onun senin yanındaki makamı hürmetine bizim şu işimizi kolaylaştır. Aynı şekilde yaşayan salih ve masum gördüğümüz, iç halini Allah'ın bileceği insanların manevi makamlarını vesile kabul ederek Allah'tan bir takım taleplerde bulunuruz. Buna izin verilmiştir. Fakat bunun ötesinde kabirdeki bir insana gidip secde etmek, ona kurban kesmek, ona direkt olarak yalvarmak, yakarmak, bunlar İslam'ın hoş görmediği, tevhid akidesine ters inançlardır, yaşayışlardır. Peygamberimiz bu çizgiyi çok net olarak çizmiştir. İnsanların daha önceki milletler, ümmetler gibi helake sürüklenmesini, yok olup gitmesini, putçuluğa kaymasını engellemeye çalışmıştır. Bu minvalde Peygamber Efendimiz kendi resminin yapılmasına bile cevaz vermemiştir. O dönemde de insanlar resimle vesaireyle meşgulken, teklif edenler olmakla beraber Peygamberimiz kendi şahsının resmini çizilmesini, var olan eğer çizilmişse bile bunun ayakların altına alınmasını, yok edilmesini istemiştir. Dolayısıyla insanların kayma noktasına yaklaşmaması için de çok hassas tedbirler almıştır. Kendi şahsında yaptığı uygulamalarla bile. Allah'ın yaratılmış olan hiçbir varlığa benzememesi, yani muhalefetün lil havadis, yaratılmış her şeyden farklı olması, İslam'ın en önemli tevhid prensiplerinden bir tanesidir. Bu cümleyle bu bahsi neticelendirelim. İşte Hazreti Nuh'un peygamber olarak gönderildiği sırada insanların çoğu maalesef böyle bir putçuluk belasına düçar olmuştu. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un kavminin son derece zalim, azgın kimseler olduğu, fasık oldukları, kötü bir millet, kötülüklere dalmış, günahlara dalmış bir millet olduğu, vicdansız olduğu uzun uzun anlatılmaktadır çeşitli ayet-i kerimelerle. İnatçı oldukları anlatılmaktadır. Fakat biz bu kavmin genel hususiyetlerinden ziyade yavaş yavaş nübüvvet kısmına, Hazreti Nuh'un peygamberlikle vazifelendirilmesi kısmına girelim. Orada zaten Nuh kavminin inançları veya aykırı davranışları yavaş yavaş kısa içinde gerçekleşecek, ortaya çıkacak. Hazreti Nuh aleyhisselam 50 yaşındayken Allah-u Teala ona peygamberliği nasip etti. Ve 50 yıl boyunca hiçbir şekilde peygamberlik iddiasında bulunmamış olan Hazreti Nuh, Cebrail'in kendisine bu vazifeyi haber vermesiyle kavmine döndü ve ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına tapmayın. Eğer küfür, isyan, günah üzerinde durmaya devam ederseniz size gelecek elem verici bir gününde azabından korkuyorum dedi. Yani fikrini, davetini çok açık, net bir şekilde duyurdu. İki temel prensip var. Bir tanesi temiz, berrak, saf, tevhid inancı, Allah'ın varlığı ve birliği inancı. İkincisi de ahiret günü. Allah'a şirk koşmadan, putçuluğa kaymadan inanacaksınız ve bir gün gelecek öleceksiniz. Yaptığınız her türlü iyi veya kötü işin karşılığını göreceksiniz. Aslında bu iki prensip birbirini destekleyen, birbirinden kaynaklanan, birbirinin başlangıcı ve sonucu olan iki prensiptir. Ve bütün peygamberler Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar bu iki temel esas üzerine insanları davet etmiş, bu iki ana prensip üzerine hak dini öğretmişlerdir. Fakat hali hazırda olduğu gibi o zaman da kendine farklı bir dünya kuran, sanal bir ortamda gerçeklerden uzak bir hayat yaşayan, rant üzerine, haksızlık, zulüm üzerine yaşayan insanlar bu açık, net, ne dediği belli ve bütün hayatını etkileyebilecek bu inanca uzak durmuşlar. bu daveti kademe kademe önce alaya almışlar, sonra hakaret, sonra işkence ve baskıyla susturmaya, bastırmaya çalışmışlar. İşte Hazreti Nuh da bu güne kadar, yani 50 yaşının içine girdiği döneme kadar, 50 yaş boyunca, 50 yıl boyunca kavmi içinde belki de ihtiram sahibi bir varlıkken, bu davetle beraber adeta istenilmeyen adam haline dönmüştür. Kavminin başı olan Dermesil adlı kral, Hazreti Nuh'un bu tebliğ davetinden haberdar olunca, o kim diye sormuş. Bilgi toplamaya başlamış. İleri gelen insanlar istihbarat toplamışlar ve demişler ki bu bugüne kadar akıllı birisiydi. Fakat şimdi artık aklını kaybettiğini söylüyorlar. Kendisinin peygamber olduğunu iddia etmeye başlamış diyerek onunla ilgili topladıkları bilgileri verdiler. Ama buraya kadar belki mesele yok. Açıklarken o putlara tapmamızı istemiyor, putlara karşı çıkıyorlar dediği an adeta ipin ucu kopuyor ve Dermesil adeta kavminin sözcüsü olarak sen diyor bizim ilahlarımızı mı inkar ediyorsun? Yani ilahlara o kadar çok mana yüklüyorlar ki, ya da ilahlar kendi çarpık düzenlerinin o kadar ortasında, o kadar zemininde yer alıyor ki, ilah düşüncesi, bozuk inanç düşüncesi o sistemlerinin altından çekildiği an adeta bir örtü üzerindeki bütün her şeyin yıkılması gibi kurmuş oldukları düzen yıkılıyor. Bu yüzden Hazreti Nuh'u aslında sevip saymalarına rağmen ilahlarına laf söylediği an ona düşman oluyorlar. Onu akılsız diye niteliyorlar. Hakaret etmeye başlıyorlar. Ve kavmin ileri gelenleri, bu işten rant kazananlar, yani putçuluktan ve zulüm düzeninden pay alanlar en büyük düşmanları kesiliyor Hazreti Nuh'un. Fakat bu düzen içinde mağdur olan, sistemin, çarkın bozuk işlediğini, insanlığa uymadığını, ahlaka uymadığını gören ve başka bir ifadeyle sistem içinde dışlanmış, itilmiş, kakılmış, hakir görülmüş basit sıradan insanlar Hazreti Nuh'un davetini daha ön yargısız olarak dinleyebiliyorlar, görebiliyorlar ve yavaş yavaş Hazreti Nuh ve etrafında toplanıyorlar. Aslında bu sadece Hazreti Nuh'un şahsına ait bir özellik de değil. İslam daveti zaten Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün davetin genel ismi İslam'dır. Allah'a teslim olma dinidir. İslam daveti açıklandığı her ortamda benzer tepkilerle veya benzer hüsnü kabul ile karşılanmıştır. Onu toplumun çok fazla itibar edilmeyen, fakir, zayıf, köle, tırnak içinde alt tabaka olarak görülen, kabul edilen kesimleri daha büyük bir iştiyakla kabullenmiş, daha samimi bir şekilde bağlanmıştır. Bu aslında bu işi kabullenmeyen, bu işe boyun büken veya burun kıvıran insanların eline bir mazeret de vermiştir. Ya işte sana ayak takımı olan insanlar tabi oluyor. Peygamberi bu şekilde hakir görmeye çalışmışlar. Onun davetini bu şekilde küçümsemişler. Biz aslında onlar olmasa sana daha çok inanırız. Ama biz o insanlarla, o basit sıradan, tırnak içinde yine aşağılık insanlarla aynı seviyede değiliz. Biz toplumun seçkin zümresiyiz. Eğer senin etrafından şu ayak takımı dağılırsa biz senin yanına geliriz, seni dinleriz. Ama onlar varken biz onlarla eşit duruma gelemeyiz diyerek kendilerince gönüllerini hoş tutacak bir mazeret ileri sürmüşlerdir. Bu Hazreti Nuh döneminde nasıl böyleyse Peygamber Efendimiz zamanında da böyle olmuştur. Hatta zaman zaman Peygamber Efendimiz de tereddüt etmiştir. Yani gerçekten acaba bu fakir insanlar, bu sıradan insanlar yanımda olduğu için mi kafirler gelip bana inanmıyorlar? Kafirlerin elebaşları bunun için mi bana tavır koyuyorlar diye tereddütler yaşamıştır. Kur'an-ı Kerim aslında Hazreti Nuh'un bu özelliklerini, kavminin bu vasıflarını anlatırken Peygamber Efendimiz'e de açık ve net mesajlar veriyordu. Aynı şekilde Hazreti Nuh'un kavminin yaşadığı dertlerin, sıkıntıların, mazeretlerin, bahanelerin ortak özellikleri pek çok kez müşriklerde de, Mekke müşriklerinde de, Peygamberimiz değerinde de görülüyordu. Yani adeta Allah-u Teala Hazreti Nuh'un kavmiyle Peygamber Efendimiz'in tebliğ ettiği kavmi yan yana getiriyor. Birbirinizi kıyaslayın, farklarınız var mı diye onları adeta istintak ediyordu, hesaba çekiyordu. Bu manada Peygamber Efendimiz'i de birkaç ayet-i kerimeyle Allah-u Teala uyarmıştır. Ey Resulüm, sen yanındaki fakirlere ters gözle bakma, onları yanından kovma. Şu adamlar gelip de iman edecekler ümidiyle aslında sana gönülden bağlanmış fakir insanları sakın ha rencide etme. Bir kısa hadiseyi daha nakledelim. Ondan sonra Hazreti Nuh bahsiyle ilgili anlatacaklarımızı gelecek programda devam edelim. Kur'an-ı Kerim çok ibretli bir kısa anlatmaktadır. Bir olmuş olayla ilgili aslında peygamberin dinleyicilerine nasıl davranmasıyla ilgili çok muhteşem bir tablo örneği sunmaktadır. Direkt bu konuyla da alakalı Kur'an-ı Kerim'de Abese suresi var. Bu surenin sebebi nüzulüne bakılınca Mekke döneminde Abdullah İbni Ümmi Mektum adında bir âmâ sahabi peygamberimize gelir, ona bir takım sorular sorar. Peygamberimiz de o esnada Mekke'nin kodamanlarına, ileri gelenlerine İslam'ı anlatmaktadır. Abdullah İbni Ümmi Mektum gözleri görmediği için peygamberimizin konuştuğunu, kiminle konuştuğunu fark edemez. Abdullah o topluma gelince oradaki kodamanların yüzleri bir anda asılır. Aynı bu psikolojiyle, yani bu sıradan insan aramıza geldi, biz bununla bir arada bulunamayız diyerek burun kıvırırlar ve peygamberimiz de belki çok büyük bir heyecanla onları tam tavına getirdiği, tam böyle bir şeyler anlatacağı, ikna edeceği ortamda Hazreti Abdullah İbni Ümmü Mektum'un bu gelişiyle rahatsız olur. Yani şimdi nereden çıktın, ben tam bunlarla bir noktaya gelmiştim dercesine yüzüne ekşidir. Fakat ibretlik bir hadisedir. Peygamberimizin yüzüne ekşittiğini Abdullah İbni Ümmü Mektum görmez. Amadır çünkü. Ona herhangi bir itici, kırıcı, üzücü bir şey söylemez Peygamberimiz. Sadece yüzüne ekşidir. Fakat Allah buna bile müsaade etmez. Ey Resulüm, sen âmâ birisi geldi, sana soru soruyor, senden öğrendikleriyle kalbini, zihnini, gönlünü arı duru hale getirmek, temizlemek istiyor. Sen ona yüzünü ekşittin diyerek adeta peygamberimizi ince yollu azarlar, ikaz eder. Bu aslında tebliğin ne kadar hassas bir süreç olduğunu göstermektedir. Yani tebliğ ile memur olan peygamber veya onun mirasçıları hiçbir zaman dini öğrenme gayesiyle gelen bir insanı küçümsemek, ona hakaret etmek, onu iğnelemek, ona laf atmak mevkiinde değillerdir. Bu durumu muhatabı fark etmese bile bizim böyle bir his taşıma lüksümüz yok. Bu çok hassas bir nokta. Sonra Peygamber Efendimiz farklı zamanlarda Abdullah İbni Ümmü Mektum'a da Allah senin yüzünden beni itap etti, ikaz etti diye şaka yapmıştır, latifeler yapmıştır. Fakat burada bir husus daha var. Bu ayet, bu sure, bu ayetler ve bu sure aslında Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i yazmadığını da gösteren en önemli delillerden bir tanesidir. Çünkü hiçbir insan kıyamete kadar yaşayacak bir kitapta kendi adının, kendi eksiğinin anılmasını, yad edilmesini istemez. Bu olsa olsa bir yüce yaratıcının, yüce kudretin eseridir. Hem o peygamberimizi, onun şahsındaki tebliğcileri ikaz etmekte, hem de kıyamete kadar onun ismini bu şekilde yad ettirmek suretiyle Kur'an'ın içine bir şey eklenmediğini ve ondan bir şey çıkarılmadığını ispat etmektedir. Konu çok uzun. Biz zamanımızı da aştık. O yüzden burada bir nokta koyalım. Gelecek hafta, gelecek programda Hazreti Nuh bahsinde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.